Ayrım 1, Hacı Murat, Lev Tolstoy. İletişim Yayınları 1. Baskı 2005. Türkçe'ye çeviren Leyla Soykut. Bu kitap 216 sayfadır. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ocak 2010. Okuyan Levent Filyos. Arka Kapak. Lev Tolstoy 1851'de Rus ordusuna yazıldı ve Çeçenlerle savaşmak için Kafkasya'ya gönderildi. Bu savaş sırasında Büyük Avar komutanı Hacı Murat, Çeçen lider Şamil'le anlaşmazlığa düşmüş, güvenliği içinde Rusların tarafına geçmişti. Aylar sonra ailesini Şamil'in hapishanelerinden kurtarmaya çalışırken Hacı Murat ihanet ettikleri tarafından takip edilmiş ve hayatının en kahramanca mücadelesini verdikten sonra öldürülmüştü. Hacı Murat'ın ölümüne kadar ki pek çok olaya şahit olan Tolstoy, uzun yıllar sonra asalet, gurur ve dehşetle dolu bu hikayeyi kaleme aldı. 1912'de Tolstoy'un ölümünden bir sene sonra basılan bu son romanı, hem savaş ve siyasetin doğası hem de iki farklı kültür ve dünya arasına sıkışıp kalmak hakkında bize derin bir bilgi veriyor. İç Kapak. Lev Nikolayevich Tolstoy, 9 Eylül 1828'de Tula'da bulunan ailesine ait Yasyana Polyana Malikanesi'nde zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak doğdu. Küçük yaşta öksüz ve yetim kalınca eğitimi için Kazan'a halalarının yanına gönderildi. Daha bu yaşta Pascal, Platon, Dickens gibi klasikler okumaya başladı ve kendine bir yaşam felsefesi belirlemeye karar verdi. 1843'te Doğu dilleri okumak üzere Kazan Üniversitesi'ne girdi. Kısa süre sonra Hukuk Fakültesi'ne geçti. 1847'de burayı da yarım bırakarak Yasyana Polyana'ya geri döndü. 1851'de 23 yaşındayken düzensiz hayatının yarattığı boşluk duygusuna son vermek ve alacakaranlıklarından kurtulmak için orduya yazıldı. Ve 1854-55 arası Kırım'da topçu teğmeni olarak savaştı. Bu dönemde otobiyografik eserler olan Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençliği, ayrıca Tipi, İki Süvari Subayı ve Toprak Ağasının Sabahını yazdı. Bu ilk başarılarından sonra kendini edebiyata adamaya karar verdi. Savaştan sonra St. Petersburg'a gitti. Fakat burada birini radikal demokrat N. Chernyshevsky, diğerini muhafazakar liberal I. Turgenev'in temsil ettiği iki edebi kampla da anlaşamayarak 1857'de İsviçre, Fransa ve Almanya'yı kapsayan bir seyahate çıktı. Bu dönemde eğitim kurumlarıyla ilgilenmeye başladı ve Rusya'ya dönerek köylü çocukları için bir okul açtı. 1860'da ikinci bir Avrupa seyahatine çıkarak buradaki eğitim kurumlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Aynı dönemde Batı'nın yapay ve maddeci uygarlığını insanı bozan bir etken olarak görmeye başladı. Rusya'ya döndüğünde serflik kaldırılmıştı. Tolstoy kendi bölgesinde eski serflerle toprak sahipleri arasındaki toprak ve borç anlaşmazlıklarını çözmek üzere yargıç oldu. 1862'de komşu çiftliğin sahibi olan bir doktorun kızı Sofya Andreyevna Bers ile evlendi. Bu evlilikten 13 çocuğu oldu. Mutlu bir aile hayatı sürdüğü bu dönemde Kazaklar, Sivastopol hikayeleri ve ilk büyük romanı olan Savaş ve Barış'ı yazdı. Ancak aile hayatının sevinçleri Tolstoy'u huzura kavuşturmaya yetmiyordu. 1875'ten sonra yıldan yıla artacak bir bunalıma girdi. 1877'de yayımlanan ikinci büyük romanı Anna Karenina bu bunalımın izlerini taşır. Tolstoy 1880'den sonra Ortodoks Kilisesini, Hristiyanlıktaki ölümsüzlük düşüncesini ve her türlü siyasal iktidarı yadsıyan, kendine özgü bir tür Hristiyanlık anarşizmi geliştirmeye başladı. Düşüncelerini açıkladığı dogmatik teolojinin eleştirisi, "O halde ne yapmalıyız?" ve "Tanrı'nın hükümdarlığı kendi içimizdedir" adlı makalelerinin yayımlanmasından sonra 1901'de kilise tarafından aforoz edildi. Bu dönemde yazdığı İvan İlyich'in Ölümü, Kreutzer Sonatı, Hacı Murat Diriliş gibi eserleri aynı manevi arayışa, ahlaksızlıkla suçladığı sanatı ve dogmalar ve mucizeler üreten kiliseyi yadsıyışına işaret eder. 1900'lerden itibaren bir yandan mülkiyet konusundaki radikal fikirleri nedeniyle ailesiyle arası açılırken, diğer yandan aydın Rus gençleri arasında giderek daha çok tanındı. Bu ikisi derin bir bunalımını ve manevi yalnızlığını arttırdı. 1910'da ailesini terk etmeye karar vererek yanında en küçük kızı ve doktoruyla yola çıktı. Ancak birkaç gün sonra Astapovo tren istasyonunda zatürreden öldü. Ön söz, Kolm Toybin. Tolstoy'un vaaz verme hevesiyle bir hikayeci olarak sahip olduğu inanılmaz yetenekleri arasında bütün romanlarında izlerini bulabileceğimiz bir gerilim yatar. Yaşlandıkça Tolstoy ülkesinin ruhuyla ve din ve reform meseleleriyle daha çok ilgilenmeye başlamıştı. Böylece özellikle de Anna Karenina'yı 1877 yılında tamamladıktan sonra karakterlerini birbirlerinden hünerle ayırıp onlara sahip oldukları duyguları katarken kullandığı ayrıntılar yazarın dünyayı değiştirme ihtiyacı karşısında geri plana atıldılar. Bu yıllarla 1910'daki ölümü arasında yazdığı kısa romanları ve hikayeleri unutkan birini izlerken tanık olduğumuza benzer anlarla doludur. Tolstoy'un kahramanlarına yönelttiği huzursuz dikkati aniden dağılıveriyordur. Romancının aklını meşgul eden siyasi ve dini meseleler böyle anlarda hayal gücünün yaratıcılığına düşman kesilirler. Hayatının son 30 yılında otoriteye karşı beslediği nefretin Tolstoy'u otoriteyi gözden düşürtecek hikayeler yazmaya ittiği zamanlar olmuştur. Bu aşırı öfkeli anlarda Tolstoy çok hızlı çalışabiliyordu. Balo'dan sonra isimli hikayesi 1903 yılında tek bir gün içinde yazılmıştı. Bu şefkatli ve acımasız hikayede genç bir erkek bir albayın kızına aşık olur ve konfor ve medeniyetin nimetleriyle dolu bir baloda çevresindeki dünyadan büyük bir kopuş yaşadığını hisseder. Şafak sökerken kahramanımız birkaç saat önce dans ettiğini gördüğü albayın zavallı bir mahkumu elleri kırbaçlı iki gardiyan arasında merhametsizce koşturmasına tanıklık eder. Hacı Murat da aynı dönemde yazılmıştı ve Tolstoy'un tamamladığı son kurmaca eseriydi. Ölümünden bir yıl önce karısı günlüğüne şöyle yazmıştı. Bugün tek yaptığım iş Hacı Murat'ı temize çekmekle uğraşmak oldu. O kadar güzel ki başka şeylerle ilgilenemedim hiç. Tolstoy'un bu son romanı 1912 yılına kadar yayımlanmadı. Tolstoy hikayesini yazarken kendi deneyimlerinden faydalanmış olsa da, o da Butler gibi kumar masasında para kaybetmişti, aynı zamanda Hacı Murat için bol bol araştırma da yapmış, hatıratları okumuş, askeri tarih kitaplarını karıştırmış ve 1. Nikolay dönemiyle ilgili bilgi edinmek için saray çevresini iyi bilen kuzenini sık sık rahatsız etmişti. Nikolay'ın kişiliğini ortaya dökecek sırrı mutlaka bulmam lazım diye yazmıştı kuzenine 1903 yılında. Hayatı ve kişiliğiyle ilgili bütün bu kitapları o yüzden okuyorum. En çok ihtiyaç duyduklarım gündelik hayatıyla ilgili ayrıntılar, tarihsel anekdot dedikleri şeyler. Tolstoy savaşçı kahramanını iki despot arasında sıkışıp kalmış biri olarak görüyordu. Beni ilgilendiren sadece Hacı Murat ve onun mutsuz sonu değil diye yazmıştı. Tarih sahnesinde karşı karşıya gelmiş o iki ünlü kişilik, Şamil ve 1. Nikolay arasındaki paralellik büyülüyor beni. Bu iki adamdan biri mutlakçılığın Asyalı kutbunu, diğeri de Avrupalı kutbunu temsil ediyor. Ancak bu büyülenme Tolstoy'un dehasının sadece polemikçi ve toplumsal yanını etkilemişti. Onun asıl heyecanlandıran iki kutup arasındaki düzensiz ve nelere gebe olduğu kestirilemeyen hayatın ta kendisiydi. Tolstoy bir sanatçı olarak karakterlerine baktığında karşıtlıklar arasındaki çekimi, kendilerinden beklenmeyecek biçimde davranan kişilikleri seviyor, romanında şiirsel anlar yaratabilmekten, örneğin okuyucuya gizemli ve tuhaf duygular yaşatması maksadıyla yazdığı son kısımlarında aniden ışıldayan sahnelerden hoşlanıyordu. Bunlar içten içe Tolstoy'u tarihsel kişilikler arasında paralellikler kurmaktan ve karakterlerinin hayatlarındaki belli özelliklerin oluşturduğu insanlık modellerinden daha çok ilgilendiriyordu. Hikayesinin açılış sayfalarında somut ve akılda kalan ayrıntılar aracılığıyla Hacı Murat'ın çevresindekilerden sevgi, saygı ve sadakat talep eden biri olduğunu öğreniriz. Hemen sonra Hacı Murat'ın hareketlerine yön veren dikkatine ve özenli haline tanık oluruz. Teslim olurken çekici ve hatta çevresine umut yayan bir kişilik haline de gelir Hacı Murat. Ama sonra aniden şüpheci, ciddi, tavizsiz ve gururlu birine dönüşüverir. Tıpkı kendisini yaratırken sadakatsizliği bir çara, bir çarın düşmanlarına yönelen romancı gibi Hacı Murat da sürekli değişime açık ve ilginç bir karakterdir. Tolstoy'un hayal gücü Hacı Murat'ı anlatırken bazen fazla şefkatlidir. Aşk ve keder hakkında Tolstoy duygudaş ve diğer kam bir havayla yazar ve arka plandaki karakterlerin acılarına bakmadan ya da önemsiz görünen kişilerin geçmişlerine dramatik özellikler eklemeden sahnelerini bitiremez. Aynı zamanda Tolstoy askerinin nasıl işlediğini anlatırken subayların küçük kıskançlıklarını ve gururluluklarını göstermeden de edemez. Hacı Murat'ın hikayesi öncelikle sadakat ve cesaretin ihanet karşısındaki anlamıyla ilgili olsa da Tolstoy'un yarattığı haliyle Çar 1. Nikolay rüşvetle kandırılmaya açık, zampara ve kendi büyüklüğüne fazla düşkün biri olarak görünür. Tolstoy'un imansız savaşçısını ailesine karşı sevgiyle dolu biri, Çar'ı ise tek boyutlu içe dönük ve acımasız biri yapmaktan zevk aldığı açıktır. Tolstoy'un Hacı Murat'ta yarattığı haliyle 1. Nikolay kendini beğenmişliğiyle boy ölçüşebilecek bir acımasızlığa sahip kurnaz bir insandır. Onun aklına girmek, saray hayatının dalkavukluklarına tanıklık etmek ve bunları Hacı Murat teslim olurken ölen sıradan bir askerin görüntüsüyle aklımızda karşı karşıya getirmek, hikayeyi sürekli despot hükümdarı ve uzun yıllar boyunca acı çekmiş halkıyla Rusya'ya işaret eden bir pusula iğnesine benzetir. Kır evinde sürgüne çekilmiş korkusuz ihtiyar vaiz Tolstoy, saray sahnelerini büyük bir zevkle yazmış olmalıdır. 17. bölümde köylüler geri dönüp de evlerinin yakılıp yıkıldığını gördüklerinde romancının kör nefretini daha da güçle hissedebilirsiniz. Tolstoy hikayesinin önceki bir kısmında aynı köylüleri Hacı Murat'ın teslim oluş sürecinde küçük, önemsiz bir rol oynayan kişilermiş gibi tanıtmıştır bizlere. Ama yine de Tolstoy'un öfkesi ve öfkesini aktarırken duyduğu hazzı Hacı Murat'a karşı büyük bir duygudaşlığa da dönüşür. Bu duygudaşlık ne sıkıcı bir vaaz gibidir ne de siyasi bir söylev gibi. Şimdi Tolstoy'un tahayyülünün genişliği ve gücü devrededir. Örneğin Hacı Murat'ın ailesini kurtarmak için yola çıkma hazırlıkları yaptığı sahne baştan sona duygu doludur. Aniden canlanan geçmiş zaman görüntüleri, annesinin gençlik günlerinden kalma mutlu hatırası ve onu en son gördüğü haliyle güzelce giydirilip silah kuşanmış oğlunun görüntüsü, sahnenin arkasından yükselen bülbül sesleri ve hazırlık yapan insan gürültüleriyle karşılıklı olarak sunulurlar. Karakterine karşı duyduğu anlayış Tolstoy kafasını en çok meşgul eden konulardan birini, bir gencin evli bir kadına duyduğu masum aşkı dramatize ederken en kırılgan halini alır. Romanın başlarında Poltoratski, Maria Vasilievna'ya ve sonlara doğru Butler, Maria Dmitrievna'ya böyle bir aşk duyar. Bu aşklar Hacı Murat'ın altında yatan modelin içerdiği çiftlik ve benzerlik temalarının birer parçasıdır. Sado'nun oğlunun başına gelenlerle Hacı Murat'ın oğlunun aldığı tehditler arasındaki ya da 1. Nikolay ile Şamil arasındaki tuhaf benzerlikler hep bu modele uyarlar. Nikolay da Şamil de idam emirleri verir, şehvet duyar, iktidarlarını ve gururlarını sergilerler. Ama ikisinin de kendilerini kandırma güçleri içten içe hissettikleri suçluluk ve eziklik duygularının altına gizlenmiştir adeta. Hacı Murat'ın kendisi bu benzerliklerin ve modellerin karşısında yer alır. Fazla dikbaşlı ve insani, fazla gururlu ve cesur, fazla gözü pek ve savunmasız. Aşkın tasarılarına hükmetmesine fazla hazır biri olarak Hacı Murat çevresindeki insanlardan hırçın ve bağımsız kişiliğiyle ayrılır. En sonunda yola çıkma hazırlıkları boyunca süren uzun sessizlikten sonra tam Tolstoy dikkatimizi aşk üzerine düşüncelerle dağıtmışken gelen kahramanın kanlı ve korkunç sonu okuyucuya büyük bir şok yaşatır. Aynı zamanda Tolstoy'un ölmeden önce yazdığı son betimlemede olan bu sahnede büyük yazarın bize sanki gerçekten olup bitenlere şahit olduğumuzu hissettiren büyük dehası, o harikulade kariyere yakışan bir acı, etkileyicilik ve saf heyecan duygusuyla açığa çıkar. 2003 İngilizceden çeviren Kaya Genç. Tarladan geçerek eve dönüyordum. Yazın tam ortasıydı. Otlaklar biçilmişti, çavdar tarlaları da yakında biçilmeye başlanacaktı. Yılın bu mevsiminde renkleri birbirine pek güzel uyan çiçekler olur. Kırmızı beyaz pembe çiğdemler, taşları süt beyaz, ortaları sapsarı, garip ama hoş kokulu papatyalar, bal kokulu sarı katır tırnakları, laleleri andıran sapsarı uzun uzun çan çiçekleri, yerlerde sürünen çan çiçekleri, sarı kırmızı pembe mineler, yol boyunca görünen hoş ama çok hafif bir kokusu olan eflatun hatmiler, henüz açılmışken güneşin ışıkları altında parlak lacivert, akşamları ya da artık solmaya yüz tuttuklarında ise ya mavi ya kırmızımtırak görünen katır boncukları, etrafa tatlı bir badem kokusu yayan, dokununca da çabucak solan huni biçiminde sarmaşık çiçekleri. Çeşit çeşit çiçeklerden bir demet yaparak eve dönüyordum. Bir hendekte olağanüstü güzel mor renkte bir deve dikeni gördüm. Bu bizde tatar denilen cinsten bir deve dikeniydi. Tarlada biri bunlara rastladı mı büyük bir dikkatle toprağı oyarak kökünden çıkarır. Otlar biçilirken de aralarında böyle bir deve dikeni görülünce hemen onu ot yığınından alırlar. Kimsenin eline batmasın diye bir kenara atarlar. Aklıma bu deve dikenini koparıp çiçek demetinin ortasına koymak geldi. Hendeğin içine indim, çiçeğin ortasına yapışmış, derin derin tatlı tatlı uyuyan, üstü hafif tüylü bir yaban arısını kovdum. Sonra çiçeği koparmaya çalıştım. Fakat bu çok zor bir işti. Elime mendil sardığım halde dikenlerin her yandan parmaklarıma batması bir yana, çiçeğin sapı o kadar sağlamdı ki onunla 5 dakika kadar uğraştım durdum. Sonunda sapın liflerini teker teker koparmak zorunda kaldım. Güç bela çiçeği kopardığımda sap artık lime lime olmuştu. Çiçeğin kendisi de o kaba hantal yapısı ile demetteki incecik narin çiçeklere hiç uymuyordu. Yerindeyken pek güzel olan çiçeği ziyan ettiğime pişman oldum. Onu yere attım, sonra çiçeği koparmak için harcadığım çabayı hatırlayarak ne kadar büyük bir gücü, ne kadar büyük bir yaşama isteği vardı. Canını kurtarmak için nasıl da çabalıyordu, hayatını ne kadar pahalıya mal etti diye düşündüm. Evime giden yol yeni sürülmüş kara topraklı tarlaların arasından geçiyordu. Tozlu yolun üzerinden ayaklarımı sürüye sürüye gidiyordum. Yeni sürülmüş tarla bir çiftçiye aitti, çok büyüktü. O kadar ki her iki yanda ileride ta dağın yamacına kadar düzgün bir şekilde harmanlanmış, henüz ekilmemiş, dinlendirilmiş kara topraktan başka hiçbir şey görünmüyordu. Toprak çok iyi sürülmüştü, tarlanın hiçbir yerinde bir tek bitki, bir tek ot görünmüyordu. Kapkara topraklar göz alabildiğine uzayıp gidiyordu. Bu ölü, bu kapkara tarlanın içinde elimde olmadan bir canlılık belirtisi bulmaya çalışarak, insan denilen varlık ne kadar tahripkar, işte burada da kendi yaşamını sürdürebilmek için kim bilir nice canlı varlığa, nice bitkiye kıydı diye düşünüyordum. Önümde yolun sağında ne olduğunu kestiremediğim bir küme vardı. Biraz yaklaşınca onun da boşuna kopardığım, sonra da yere attığım tatar çiçeği gibi bir deve dikeni olduğunu gördüm. Bu tatar çiçeği öbeğinin 3 filizi vardı. Bunlardan birinin üst kısmı koparılmıştı. Sapın geri kalan kısmı koparılmış bir el gibi sarkıyordu. Öteki 2 sapta ise birer çiçek vardı. Bu çiçekler de bir zamanlar koyu kırmızıydı. Şimdi ise ikisi de kararmıştı. Saplardan biri kırılmış, kırılmış olan kısım ucunda kirli çiçeğiyle aşağı doğru sarkmıştı. Öbür çiçek de kara toprağın çamuruna bulanmıştı ama her şeye rağmen gene de dimdik duruyordu. Belli ki öbeğin üzerinden bir araba tekerleği geçmişti. Çiğnenen bitki öbeği daha sonra yeniden doğrulmuştu. Belki biraz yan duruyordu ama ne olursa olsun duruyordu ya. Sanki vücudundan bir parça koparmış, bağırsaklarını deşmiş, elini kırmış, gözünü de oymuşlardı da o gene çevresindeki bütün canlı kardeşlerini yok eden insana teslim olmamıştı. Ona karşı hala dimdik ayakta duruyordu. Bu ne müthiş bir direnme diye düşündüm. İnsan buradaki her şeyi kendisine boyun eğdirmiş, hepsini yenmiş. Milyonlarca bitkiyi yok etmiş. Yine de işte bu deve dikeni ona teslim olmamış. O zaman aklıma çok eski bir Kafkas öyküsü geldi. Bu öykünün bir kısmını kendim yaşadım, bir kısmını başkalarından, olup bitenleri kendi gözleriyle görmüş olanlardan dinledim. bir kısmını da hayalimde canlandırdım. Boş kalan yerlerini hayalimde tamamladığım öykü işte şudur. 1. Bölüm. 1851 yılının sonundaydı. Soğuk bir Kasım akşamı Hacı Murat topraklarından 20 verst kadarını, dipnot verst bir toprak ölçüsü, Rusların elinden kurtarmış olan Çeçenlerin köyüne, her yanında tezek dumanı tüten Ruslara düşman Mahket avuluna giriyordu. Dipnot avul Müslüman köyü. Müezzinin tiz sesi henüz susmuştu. Tezek dumanı karışmış temiz, berrak dağ havasında, bal peteğinin mini mini hücrecikleri gibi birbirlerine yapışmış, daracık köy evlerinin avlularına dağılan ineklerin homurtusu ile kuzuların melemeleri arasında, birbirleriyle tartışan erkeklerin gırtlaktan gelen boğuk sesleri ve aşağıda çeşme başında toplanmış çocuklarla kadınların sesleri duyuluyordu. Hacı Murat Şamil'in kahramanlığı ile tanınmış naibiydi. Köyden asla sancağını almadan çıkmazdı. Her zaman yanında 10 kadar müridi bulunurdu. Bunlar çevresinde dolaşır, atlarının üzerinde onun şerefine çeşitli oyunlar yaparlardı. Fakat şimdi sırtındaki yamçıya sarılmış, atkısıyla da yüzünü örtmüştü. Yamçısının altından tüfeği görünüyordu. Yanında da bir tek müridi vardı. Elinden geldiği kadar kimsenin dikkatini çekmemeye çalışıyor, yolda karşılaştığı insanları o hareketli gözleriyle dikkatle süzüyordu. Hacı Murat köyün ortasına gelince meydana giden yola değil de sola sapan daracık bir sokağa girdi. Bu yan sokakta adeta bir tümseyin içinde oyulmuş olan kulübelerden ikincisinin önüne gelince durdu, kapıya dikkatle baktı. Kulübenin önünde saçağın altında hiç kimse yoktu. Yalnız damda daha yeni çamurla sıvanmış bacanın arkasında sırtına bir gocuk almış biri uzanmış yatıyordu. Hacı Murat atından inmeden damda yatan adamı kırbacının sapıyla hafifçe dürterek dilini şapırdattı. Gocuğun altından başında bir gece takkisi, sırtında da havı dökülmüş bir yelek bulunan ihtiyar bir adam doğruldu. İhtiyarın kızarmış gözleri nemliydi, kirpikleri yoktu. Birbirine yapışmış göz kapaklarını iyice açabilmek için gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Hacı Murat alışılmış selamı vererek, "Selamün aleyküm," dedi. Sonra atkısını açarak yüzünü gösterdi. İhtiyar adam Hacı Murat'ı tanıyınca dişsiz ağzıyla gülümsedi. "Aleyküm selam," dedi. Sonra o zayıf bacaklarının üzerinde doğrularak bacanın yanında duran nalınlarını giymeye çalıştı. Onları giyince de hiç acele etmeden sırtına doğrudan doğruya çıplak tene giyilebilen buruşuk yeleğini giydi. Yavaş yavaş dama dayalı olan merdivenden aşağı inmeye başladı. İhtiyar adam giyinirken de tahta merdivenden aşağı inerken de kırışmış güneşte yanmış ince boynunu bir o yana bir bu yana çevirerek başını sağa sola sallıyor, dişsiz ağzını durmadan şapırdatıyordu. Aşağı iner inmez misafirperver bir tavırla Hacı Murat'ın atına yaklaştı. Bir eliyle dizginini, öbür eliyle de sağ üzengiyi tuttu. Hacı Murat'ın güçlü müridi kendi atından çevik bir hareketle aşağı atlayarak ihtiyarı yavaşça yana doğru itti, onun yerine geçti. Hacı Murat atından inip hafifçe topallayarak saçağın altına doğru yürüdü. İçeriden aceleyle 15 yaşlarında bir çocuk çıktı. Derin bir şaşkınlıkla kapkara parlak gözlerini gelenlere dikti. İhtiyar adam Hacı Murat'ın önüne geçti, kulübenin kolay açılan kapısını gıcırdatarak açtı. Çocuğa da camiye koş, babanı çağır dedi. Hacı Murat içeri girdiği sırada köy evinin iç kapısından yaşlıca zayıf bir kadın çıktı. Ayağında lacivert bir şal var, üzerinde sarı bir gömlekle kırmızı bir yelek vardı. Ellerinde yastıklar taşıyordu. İkiye bükülmüş olarak odanın karşı duvarının dibine, misafirin oturabilmesi için yastıkları yan yana dizerek Hacı Murat'a, "Gelişinle bize mutluluk getirdin," dedi. Hacı Murat, "Allah evlatlarını bağışlasın," diye karşılık verdi. Yamçısını, tüfeğini, sonra belindeki kılıcı çıkarıp ihtiyara uzattı. İhtiyar tüfekle kılıcı dümdüz sıvanmış, beyaz badanayla tertemiz boyanmış duvara, parıl parıl parlayan iki büyük leğenin arkasındaki bir çiviye, ev sahibinin silahlarının yanına astı. Hacı Murat belindeki tabancayı yokladı. Çerkez elbisesinin önünü kapayarak duvarın dibinde dizili olan yastıklara yaklaştı, oturdu. İhtiyar da yanına gelip çıplak ayaklarıyla bağdaş kurdu. Gözlerini kapadı, ellerini açıp avuçlarını yukarı doğru kaldırdı. Hacı Murat da aynı şeyi yaptı. İkisi de dualarını okudular, ellerini yüzlerine, sakallarına sürdüler. Sonra Hacı Murat, "Ne haber?" diye sordu. İhtiyar adam kırmızı cansız gözleriyle Hacı Murat'ın yüzüne değil de göğsüne bakıyordu.
Haber yok dedi. Ben komandırın orada kalıyorum. Oğlumu görmek için yeni gelmişim. Olup bitenleri o bilir.
Hacı Murat ihtiyarın çok şey bildiğini, daha doğrusu kendisinin öğrenmesi gereken olayları öğrendiğini ama söylemek istemediğini anladı. Başını salladı. Sonra artık hiçbir şey sormadı. İhtiyar adam kendi kendine konuşmaya başladı.
İyi bir şey yok. Yeni olan bir şey varsa da şu. Tavşanlar aralarında toplanıp kartalları nasıl kovacağız diye tartışıyorlarmış. Kartallar ise birbirlerini yemekten başka bir şey yapmıyorlarmış.
İhtiyar bunu söyledikten sonra hırıltılı öfkeli bir sesle ''Geçen hafta Rus köpekleri Miçitski'yi de saman yığınlarını tutuşturmuşlar. Allah belalarını versin, gebersinler.'' diye söylendi. İçeriye Hacı Murat'ın müridi girdi. İri kuvvetli ayaklarıyla toprak zemin üzerine yumuşak adımlarla yürüdü. Tıpkı Hacı Murat gibi sırtındaki yamçıyı, tüfeğini, sonra da kılıcını çıkardı. Üzerinde yalnız hançerle tabancasını bıraktı. Çıkardıklarını gidip Hacı Murat'ın silahlarının asılı durduğu çivilere astı. İhtiyar adam içeriye gireni göstererek ''Bu adam kim?'' diye sordu. Hacı Murat ''Benim müridimdir.'' dedi. ''Adı Eldar.'' İhtiyar adam ''İyi öyleyse.'' dedi. Sonra Eldar'a sedirin üzerinde Hacı Murat'ın yanında yer gösterdi. Eldar bağdaş kurup oturdu. Ceylan bakışlı güzel gözleriyle konuşan ihtiyara baktı. İhtiyar bir hafta kadar önce kendi köylerinden yiğit birkaç delikanlının iki Rus askerini yakaladıklarını, birini öldürdüklerini, ötekini de Vedeno'ya, Şamil'e gönderdiklerini anlatıyordu. Hacı Murat anlatılanları dalgın dalgın dinliyor, arada bir gözlerini kapıya doğru çeviriyor, dışarıdaki seslere kulak kabartıyordu. Dışarıda saçağın altında ayak sesleri duyuldu. Kapı gıcırdadı, biraz sonra da içeriye ev sahibi girdi. Ev sahibi Sado 40 yaşlarında bir adamdı. Küçük bir sakalı, uzun bir burnu vardı. Gözleri kendisini koşup çağırmış, sonra da babasıyla birlikte içeri girerek kapının yanında bağdaş kurmuş olan 15 yaşlarındaki oğlunun gözleri gibi kapkara pırıl pırıldı. Kapının önünde ayaklarındaki nalınları çıkardı. Çoktandır tıraş edilmemiş, bu yüzden yavaş yavaş her yanında kara saçlar çıkmış, başının üzerindeki yıpranmış eski kalpağını ensesine doğru itti. Peşinden Hacı Murat'ın karşısına oturup bağdaş kurdu. O da ihtiyar adam gibi önce avuçlarını yukarı doğru çevirerek ellerini açıp dua etti. Yüzünü sıvazladı, ondan sonra konuşmaya başladı. Şamil'in Hacı Murat'ı yakalamaları, ölü ya da diri olarak gelip kendisine teslim edilmeleri için emir verdiğini, emri bildirmeye gelen habercilerin bir gün önce oradan ayrıldığını, halkın Şamil'in emri dışına çıkmaktan korktuğunu anlattı. Bu yüzden çok ihtiyatlı davranmak gerektiğini de söyledi. ''Benim evimde bulunan bir kunaka'' dipnot misafir, ''ben sağ oldukça hiç kimse bir şey yapamaz. Ama kırlarda durum ne olur, işte bunu iyi düşünmek gerek.'' dedi. Hacı Murat Sado'nun sözlerini dikkatle dinliyor, konuşulanları kabul ettiğini belirtmek için başını sallıyordu. Sado konuşmasını bitirince, ''Madem düşünmek gerek biz de düşünürüz.'' dedi. ''Şimdi Ruslara birini göndermeli, bir mektup yazmalı onlara. Mektubu müridim götürür, yalnız bir kılavuz bulmalı.'' Sado kardeşim Batu'yu göndeririz diye teklif etti. Sonra oğluna doğru döndü. Git Batu'yu çağır dedi. Çocuk sanki yaylıymış gibi yerinden fırladı. Çevik sağlam bacaklarını hızla oynatarak elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktı. 10 dakika kadar sonra da yanında yüzü güneşten kararmış, derisinin üzerinde damarları kabarık kabarık görünen kısa bacaklı bir çeçenle döndü geldi. Çeçenin üzerinde artık her yanı açılmaya, saçaklanmaya başlamış sarı bir Çerkez elbisesi vardı. Kol ağzındaki püsküller bile kopmuştu. Dizlerine kadar gelen çizmelerinin üst kısmını da aşağı doğru kıvırmıştı. Hacı Murat içeri girenin selamına karşılık verdi. Sonra hiç vakit kaybetmeden, lafı fazla uzatmadan sordu. ''Sen benim müridimi Rusların yanına götürebilir misin?'' Batu neşeli bir tavırla, ''Götürürüm.'' dedi. ''Her şeyi yapabilirim ben. Benim de hiçbir çeçen başa çıkamaz. Başkasına baksan her şeyi yaparım der, söz ver. Hiçbir şey yapamaz. Ben yaparım.'' Hacı Murat, ''İyi öyleyse.'' dedi. ''Emeğine karşılık sana 3 teknik veririm.'' Bunu söylerken parmaklarından 3'ünü yukarı doğru kaldırmıştı. Batu, Hacı Murat'ın ne demek istediğini anladığını belirtmek için başını salladı. Yalnız gene de kendisi için onun vereceği paranın değil, ona hizmet etme şerefini kazanmanın önemli olduğunu da belirtmekten geri kalmadı. Hacı Murat'ın Rus domuzlarına nasıl dayak attığını dağlarda bilmeyen kalmamıştı. Hacı Murat, iyi öyleyse dedi, ''ipin uzunu, sözün kısası değerlidir. Batu ben de sustum işte dedi. Dik yarın karşısında Argun çayının dirsek çevirdiği yeri, ormanın düzlük yerini biliyor musun? Hani ortasında iki saman yığınının bulunduğu düzlüğü. Biliyorum. Orada adamlarından üç atlı seni bekliyor. Batu başını salladı. Ayya dedi. Dipnot ayya evet. Oraya gidince Han Mahoma'yı istersin. Han Mahoma ne yapılacağını, kime ne söyleneceğini bilir. Onu Rus komutanına Prens Vorontsov'a götürmek gerek. Sen götürebilir misin? Götürürüm. Onu götürüp gene buraya getirmelisin. Bunu da yapabilir misin? Yaparım. Onu getirince ormana dönersin. Ben de orada olacağım. Batu yerinden kalktı, ellerini göğsüne bastırdı. Hepsini yerine getireceğim dedi, dışarı çıktı. Batu dışarı çıktıktan sonra Hacı Murat ev sahibine döndü. Bir de Çeha'ya adam göndermeli. Orada yapılacak iş dedi. Bunu söylerken Çerkez elbisesinin önündeki fişekliklerden birini tutmuştu. Konuşmaya devam edecekti ama içeriye iki kadının girdiğini görünce hemen elini fişeklikten çekerek sustu. Kadınlardan biri Sado'nun artık pek genç olmayan zayıf karısıydı. Biraz önce yastıkları duvarın dibine o dizmişti. İkincisi ise henüz çocuk denecek yaşta bir kızdı. Ayağında kırmızı şal var, sırtında da yeşil bir hırka vardı. Bütün göğsünü iplere dizilmiş gümüş paralar örtmüştü. Zayıf sırtında omuzlarının arasına sarkıttığı pek uzun olmayan, kalın, sert, kapkara saç örgüsünün ucuna gümüş bir ruble bağlanmıştı. Ciddi bir anlam vermek istediği genç yüzüne babasının ağabeyinin gözleri gibi kapkara pırıl pırıl gözler neşeli bir hal veriyordu. Misafirlere bakmıyordu ama belli ki onların orada bulunduklarını, varlığının her noktasında hissediyordu. Sado'nun karısı elinde yuvarlak alçak bir sofra tahtası taşıyordu. Sofranın üzerinde çay, peksime, tereyağında pişmiş açma, peynir, çörek, bir de bal vardı. Kız da bir leğen, bir ibrik, bir de havlu getirmişti. Kadınlar kırmızı yumuşak birer terlik geçirdikleri ayaklarını sessizce hareket ettirerek misafirler için getirdiklerini yerli yerine koymaya çalışırken Sado'da Hacı Murat'ta hiç konuşmadılar. Eldar bile gözlerini bağdaş kurduğu ayaklarına doğru indirerek bir heykel gibi hiç kımıldamadan oturmuş, kadınlara bir kere olsun bakmamıştı. Ancak kadınlar dışarı çıkıp da adımlarının sesi artık duyulmaz olunca Eldar ferahlayarak içini çekti. Hacı Murat da elini Çerkez elbisesinin fişekliğinin bölmelerinden birine attı. İçindeki kurşunu çıkardı, sonra kurşunun altına katlanmış olarak konulmuş pusulayı alıp Sado'ya gösterdi. ''Bunu oğluma verirsin.'' ''Karşılığı kime verilecek?'' diye sordu Sado. ''Sana, verilen karşılığı alıp bana getirirsin.'' Sado pusulayı kendi elbisesinin fişekliğine yerleştirdi. ''Dediğin yapılacaktır.'' dedi. Sonra eline ibriği alarak leğeni Hacı Murat'a doğru çekti. Hacı Murat gömleğinin kollarını sıvadı, adaleli kollarının bileklerinden yukarı olan kısmı bembeyazdı. Onları Sado'nun ibrikten döktüğü soğuk berrak suyun altına tuttu. Kollarını tertemiz bir havluyla kuruladıktan sonra da sofraya yaklaştı. Eldar da aynı şeyi yaptı. Misafirler yemeklerini yerken karşılarında oturan Sado, evini şereflendirdikleri için onlara birkaç kere teşekkür etti. Kapının yanında oturan çocuk parlak kara gözlerini Hacı Murat'tan ayırmadan babasının sözlerini tekrarlıyormuş gibi durmadan gülümsüyordu. Hacı Murat iki gün iki gecedir hiçbir şey yememiş olduğu halde yalnız biraz ekmekle peynir yedi. Sonra hançerinin altında kemerine bağlı olan çakıyı aldı, onunla çanaktan biraz bal alıp ekmeğine sürdü. İhtiyar adam, ''Balımız iyidir.'' dedi. ''Bu yıl her yıldan çok daha iyi bal aldık. Hem bol hem de kaliteli bal oldu bu yıl.'' Belli ki Hacı Murat'ın ikram ettiği balı yemesine memnun olmuştu. Hacı Murat teşekkür ederim diyerek sofradan geri çekildi. Eldar daha doymamıştı, biraz daha yemek istiyordu. Ama o da mürşidi gibi sofradan çekildi. Hacı Murat'a ibrikle leğen tuttu. Sado Hacı Murat'ı misafir etmekle hayatını tehlikeye atmış olduğunu biliyordu. Çünkü Şamil'le yaptıkları kavgadan sonra bütün Çeçenlere Hacı Murat'ı evlerine almamaları emredilmiş, alanlarında şiddetle cezalandırılacağı bildirilmişti. Sado her an avludaki komşularının Hacı Murat'ın onun evinde olduğunu öğrenebileceklerini, onu kendilerine teslim etmesini isteyebileceklerini biliyordu. Fakat bu onu korkutmuyor, tersine hoşuna gidiyordu. Çünkü Sado evinde misafir ettiği bir insanı hayatı pahasına da olsa korumanın kendisi için bir görev olduğunu düşünüyordu. Bu bakımdan dürüst davrandığı için kıvanç duyuyor, için için seviniyordu. Hacı Murat'a yeniden, ''Sen benim evimde bulunduğun, ben de sağ olduğum sürece sana kimse bir şey yapamaz.'' dedi. Hacı Murat onun parlak gözlerinin içine baktı. Söylediklerinin doğru olduğunu anladı. Bunun üzerine biraz resmi bir tavırla "Sağ ol, Allah seni uzun ömürlü etsin, gönlüne göre versin" dedi. Sado Hacı Murat'ın bu iyi dileklere karşılık olarak teşekkür anlamında hiç konuşmadan ellerini göğsüne bastırdı. Sonra gidip kulübenin pencerelerindeki kepenkleri kapadı. Ocağa odun attı. Bu işler bitince de her zamankinden daha neşeli, heyecanlı bir ruh hali içinde konuklara ayrılan bölmeden çıkıp bütün ailesinin oturduğu öbür bölmeye geçti. Kadınlar henüz uyumamışlardı. Tehlikeli misafirlerden geceyi konuklara ayrılan bölmede geçirenlerden söz ediyorlardı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 24.